SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Haftanın son yayınında 11 Eylül 2026 Cuma yayınımızda birlikteyiz. Bugün Amerikan futbolu maçı dolayısıyla Melbourne Amerikalıların işgali altında. Evet, iki Amerikan futbol takımı Melbourne'da. Bunlar gösteri maçı için burada değiller. Resmen Amerikan Futbol Ligi'nin bir haftasını burada geçiriyorlar. Bayağı Amerikan Futbol Ligi'nin bir maçı bu. Haberlerden sonra bugün Melbourne'da oynanan NFL maçı dolayısıyla hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. NFL, National Football League, Amerikan Ulusal Futbol Ligi. Bugün Avustralyalı bir Türk yazarın büyük başarısından da söz edeceğiz. Ayrıca palyatif bakım konusunda yayınlanan Türkçe broşüre ilişkin Sultan Çınar'la yaptığımız söyleşi de yer alacak bugünkü yayınımızda. Ayrıca hafta sonu oynanacak Süper Lig karşılaşmalarını kapsayan kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesaj da gönderebileceksiniz programımıza. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'dan dinleyeceğiniz haber bülteniyle sürüyor.
Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken Nepal'de toplu definler yapılıyor. Ukrayna, Eylül ayındaki seçimlerin öncesinde Rusya ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını doğruladı. Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme konuşulmaya devam ediyor. Nepal, geçen ay meydana gelen ve buzul çökmesi sonucu oluşan sellerin ardından yeni toplu defin işlemleri gerçekleştirdi. Tanıklar, koruyucu giysiler içindeki güvenlik görevlilerinin kimliği belirsiz 48 kişiyi defnettiğini belirtti. Nepal makamları, 587 yabancı uyruklu kişi de dahil olmak üzere toplam 1377 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5130 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Çin ise Tibet'te 43 ölüm ve 519 kayıp vakası bildirdi. Böylece toplam can kaybı sayısı 1420'ye, kayıp sayısı ise 5649'a yükseldi. 35 Avustralyalı'dan ise halen haber alınamıyor. Avustralya'dan 46 yetkili ve acil durum personeli bölgeye sevk edilmiş durumda. Ne Nepal ne de Çin herhangi bir Avustralyalının hayatını kaybettiğini doğrulamış değil. Bununla birlikte sel felaketinde kaybolan 9 Güney Koreli işçinin aileleri Güney Kore hükümetine arama çalışmalarını sürdürmesi çağrısında bulunuyor. Çalışanların yakınları Kore hükümetini Nepal'den erken çekilerek sorumluluğunu ihmal etmekle ve ayrıca doğru bölgelerde arama yapmamakla suçluyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Doo-sun, hükümetin müdahale sürecini yeniden değerlendireceğini söylüyor.
가족분들께서는 그동안의 수색이
The families may feel that the search so far has not been sufficient, and the government fully understands those feelings. In explaining the constraints faced on the ground,
aileler şu ana kadar yürütülen arama çalışmalarının yeterli olmadığını düşünebilir diyen Dursun, hükümet bu duyguları gayet iyi anlamaktadır. Arama kurtarma ekibinin sahada karşılaştığı kısıtlamaları açıklarken amacımız arama çalışmalarına keyfi sınırlar getirmek değil. Aksine çalışmaların fiilen hangi koşullar altında yürütüldüğüne dair ailelere dürüst bir bilgi vermekti diye konuşuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın bu ayın ilerleyen günlerinde yapacağı parlamento seçimlerinden önce Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Kanada ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna temsilcilerinin sürekli iletişim halinde olduğunu, ancak 20 Eylül'de sona erecek seçim sürecinden önce Kremlin'le müzakere yapılma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Zelenski ayrıca bu ayın ilerleyen günlerinde New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapılması planlanan görüşmenin ardından enerji ve tahıl konularında ilerleme sağlanmasını umduğunu dile getirdi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki stratejik Ali Tahir sırtının altında yer alan büyük bir Hizbullah tünel ağını imha ettiğini açıkladı. Ordu, patlamalara dair görüntüleri paylaşırken söz konusu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Askeri sözcü Efi Defrin, tünellerin bir komuta merkezi işlevi gördüğünü belirtti.
This network was built over two decades with the funding and the direction of the Iranian terror.
Bu ağ, İran terör rejiminin finansmanı ve yönlendirmesiyle 20 yılı aşkın bir sürede inşa edildi diyen Defrin, imha edilen altyapı merkezi bir yerleşke işlevi görüyor ve bölgedeki Bedir Birliği'nin sinir merkezini oluşturuyordu ifadelerini kullanıyor. İsrailli liderler, birliklerin İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesi olarak adlandırdığı alanda kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Öte yandan İsrail ordusunun içinden 24 kişinin tanıklığına yer veren bir belgesel Venedik Film Festivali'nde ilk kez izleyiciyle buluştu. Belgesel eski istihbarat görevlileri ve askerlerin ifadelerine göre şüpheli Hamas üyelerini tespit etmek için gözetleme ve yapay zekayı kullanan ve içeride sivillerin bulunabileceği bilgisine rağmen evleri bombalayan bir hedefleme sistemini incelemekte. İsrail ordusu yapay zekanın operasyonlara yalnızca yardımcı olduğunu ve her bir saldırı kararının insanlar tarafından verildiğini belirtiyor. Filmin eş yönetmeni Vural Abraham, tanıklıkların sivil ölümlerinin münferit olaylar olmadığını gösterdiğini söylüyor.
I think our film is showing that this is not a mistake. It's not an accident. It's something very very systemic.
And this should... Bence filmimiz bunun bir hata olmadığını ortaya koyuyor diyen Abraham, bu bir kaza değil. Çok ama çok sistematik bir durum. Biz bunu içeriden bir bakış açısıyla, bizzat içeridekilerin tanıklıklarıyla gösteriyoruz diye konuşuyor. Belgesele doğrudan bir yanıt vermeyen ancak sivilleri hedef almadığı yönündeki tutumunu sürdüren İsrail ordusu, sivil kayıpları en aza indirmek için önlemler alındığını belirtiyor. Bir adam hazırladığı raporlar sahte ve değersiz bilgilerle dolu olmasına rağmen Çin adına Avustralya'ya karşı casusluk yapmaktan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 58 yaşındaki Alexander Kersiyon'un hali hazırda yattığı süre göz önünde bulundurularak Ekim ayında şartlı tahliye edilmesi bekleniyor. Kersiyon'un casuslarla olan ilişkisi, internette LinkedIn uygulaması üzerinden Çinli bir düşünce kuruluşundan olduğunu iddia eden bir kadının iletişime geçmesiyle başlamıştı. Avustralya Sigorta Konseyi, eyalet hükümetini hızla artan araç ve mülk hırsızlığı vakalarıyla mücadele etmeye çağırdı. Yapılan analizler, geçtiğimiz mali yılda Victoria'da 12.300'den fazla motorlu taşıt hırsızlığı ve haneye girme yani soygun başvurusu yapıldığını, Melbourne'de çalınan veya içine girilerek soyulan araç sayısının ise ülkedeki diğer tüm eyalet başkentlerinin toplamından daha fazla olduğunu ortaya koydu. Konseyin İcra Kurulu Başkanı Andrew Hall, her 43 dakikada bir aracın çalındığını veya içine girilerek soyulması veya her 2 saatte bir eve hırsız girmesi durumunun endişe verici olduğunu ifade ediyor.
This is not a record that I think Victorians are proud of. And I think it's something that we've all got to come together and find a solution for moving forward. What we find is...
Bu, Victoria sakinlerinin gurur duyduğu türden bir tablo değil diyen Hall, bence hepimizin bir araya gelip geleceğe dönük bir çözüm bulması gereken bir durum. Organize suçların Victoria'ya kaydığı açıkça görülüyor, görüşünde bulunuyor. New South Wales Parlamentosu bünyesinde yürütülen bir soruşturma, dingoların kültürel önemini ve bu hayvanların kontrolünde ilk halkların bilgilerinin oynayabileceği rol inceleniyor. Soruşturma kapsamında dinlenecek tanıklar arasında vahşi köpek ve dingo saldırıları nedeniyle hayvancılıkta maddi kayıplar yaşayan çiftçiler de yer alıyor. Dingolar hali hazırda bir zehirli yem programı kapsamında itlaf ediliyor. Ancak zehirli yem yerleştirilmesine ilişkin kültürel kaygılar nedeniyle bazı ilk halklardan çalışanların işlerini bıraktığı bildiriliyor. Defend the Wild direktörü Alex Livingston, bu yerli yırtıcının yabani hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulmasında önemli bir rol oynadığını savunarak New South Wales hükümetini dingoları korumaya çağırıyor.
They also have an incredible role to suppress and in some cases...
Livingston, dingolar dışarıdan getirilmiş türleri baskı altına alma ve bazı durumlarda tamamen yok etme konusunda inanılmaz bir role sahipler. Yani keçilerden, tilkilerden, kedilerden ve domuzlardan bahsediyoruz diye konuşuyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır ifadelerini kullandı. Normal bir dönemden geçmiyoruz diyen Yavaş, parti değiştireceği iddialarına ithafen böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik de bu görüşmeye dair gayet doğal bir görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir açıklamasında bulundu. Gazeteci yazar Erdem Atay'ın ortaya attığı iddialara göre Erdoğan Yavaş görüşmesinin sadece Ankara'nın altyapı yatırımlarıyla ilgili olmadığı, Türkiye'nin geleceği üzerinde alternatif bir siyasi plan üzerinde çalışıldığı ve bu senaryoya göre Türkiye'nin yeniden parlamenter veya yarı başkanlık sistemine dönebileceği ve bu tabloda Erdoğan'ın cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş'ın ise başbakan olabileceği konuşulmakta. Görüşmenin 9 Eylül yani CHP'nin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmesinin kamuoyu açısından bir problem oluşturduğunu söyleyen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik diye konuştu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığı duyuruldu. Erdoğan, partiye yeni katılan belediye başkanlarına parti rozetlerini bizzat taktı. Öte yandan CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait şirket TOG'un tedarikçisi oldu. Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçtiği dönem CHP Genel Başkanı olan yeni partinin Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun şirketine dikkat çekmiş, dikkatle izleyeceğiz bakalım Cant firmasını diye konuşmuş ve ardından 2025 yılında zarar açıklayan şirketin hisseleri Çerçioğlu'nun AK Parti'ye transferi sonrası tavan yapmıştı. Bununla birlikte Özgür Özel'e Erdoğan'ın açtığı davada 3 ayrı açıklama nedeniyle toplam 800 bin lira tazminat cezası verildi. Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'nun ya içeri tıkıl ya da AK Parti'ye katıl tehdidiyle AK Parti'ye geçmeye zorlandığını ifade etmiş ve Erdoğan'a bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım falan diyebilirsin diye seslenmişti. Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025 ve 2026 yıllarında mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin toplam 9.950 çocuğun iş kazası geçirdiğini ve bu çocukların 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sonu önergesine yanıt veren Tekin, bakanlığın gerekli tüm tedbirleri aldığını savundu. Açıklanan veriler, bu zamana kadar mesleki eğitim merkezleri kapsamında yaşanan iş kazaları ve ölümlere dair en yüksek resmi rakamlar oldu. Türkiye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evin tahliye edildiği ve bir kişinin yangın sırasında dumandan etkilenerek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 34 lira 78 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 62 Euro sentin işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 21 derece, Sydney bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 16, Adelaide güneşli 21, Hobart genelde güneşli 18, Wollongong parçalı bulutlu 19, Newcastle parçalı bulutlu 20, Brisbane'de bulutlar azalıyor 22, Cairns az yağışlı 28, Perth genelde güneşli 23 ve Darwin güneşli 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle beraber olacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Güneşli bir Melbourne'dan merhaba. Haftanın son yayınında birlikteyiz. Son birkaç gündür Melbourne Amerikalıların işgali altında. Bu sabah Amerikan futbolunun iki devi normal lig maçlarını Melbourne'da yaptı ve yayınımız başlamadan yarım saat kadar önce maçın favorisi LA Rams, Los Angeles Rams takımı kaybetti. Bu maç dolayısıyla Melbourne'da olup bitenleri dinleyeceğiz bu bölümde, hemen haberlerden sonraki bölümde. Bugünkü yayınımızda toplumumuzu gururlandıracak bir haber de vermek istiyorum. Dün akşam dağıtılan 2026 Avustralya Federal Başbakanlık Edebiyat Ödülleri'nde şiir dalında birinci gelen şair bir toplum üyemiz. Bundan 7-8 yıl önce kendisi genç bir yazarken radyomuzda bir söyleşisini yayınlamıştık. Bugün Ender Başkan hala genç bir yazar ama artık iki çocuk babası ve ödüllü bir yazar. Birazdan bu konuya değineceğiz. Bugün ayrıca Yaşamının son döneminde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan kişilere hizmet eden Palyatif Bakım Victoria Kurumu'nun Türkçe dahil 16 farklı dilde hazırlanan kaynak kitapçığı konusunda Türkçe çalışmasında projeyi yöneten Sultan Çınar'la yaptığımız söyleşi de yer alacak. Son olarak Türkiye Süper Ligi'nde hafta sonu maçlarının olduğu kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Melbourne şehir merkezi son birkaç gündür Amerikalıların işgali altında. Eğer bu sabah Avustralya televizyon kanallarını izlediyseniz bunun nedenini bileceksiniz. Bu sabah Melbourne'ın en büyük stadı MCG'de iki Amerikan futbol takımının müsabakası vardı. Futboldan kastım Amerikan futbolu. Statta 100.021 biletli seyirci yer aldı. İki Amerikan takımı bu maç için Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Maç Los Angeles Rams takımıyla San Francisco 49ers takımı arasında normal bir lig maçı. Amerikan Futbol Ligi'nin adı NFL. Sadece Amerika'dan değil, dünyanın başka yerlerinden de bu maçı izlemek için taraftarlar Melbourne'da. Amerikan televizyonları da burada. Dünden bu yana publar, barlar sabahın erken saatlerinden itibaren dolu. Amerikan Futbol Ligi, yani NFL, dünyanın en zengin ligi. Bu ligde oynayan 32 takımın toplam değeri $400 milyardan fazla. NFL, ligi dünyaya yaymak, taraftar büyüklüğünü artırmak için her yıl belli sayıda maçı yurt dışında anlaştığı ülkelerde oynuyor. Bu sezonda bugüne kadar yurt dışında yapılan NFL maçı sayısı 6. Bugün Melbourne'da 7. maç yapıldı. Bu ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve başka ülkeler bu maçların gerçekleştirildiği ülkeler. İki maç daha gerçekleştirecekler bu sezonda. Yani bu sezon toplam 9 maçı yurt dışında oynayacak NFL takımları. Los Angeles Rams takımı NFL'deki en zengin ikinci takım. $20 milyar değerinde bir takım. Bu takım Melbourne'a dün gece geldi. Ve jet lag'in etkisini en aza indirmek için sporcular dün akşam saat 8'de, yani Amerika'da yatakta olmaları gereken zamanda yataklarındaydı. Vücut ritimlerinin bozulmasını istemediler. Maçın bu sabah 10.30 gibi erken bir saatte oynanmasının nedeni de bu saatin Amerika'da prime time, yani televizyonun en çok izlendiği saat olmasından kaynaklanıyordu. San Francisco takımı 49ers de değeri $16 milyardan fazla olan önemli bir takım. 49ers bir haftadır Melbourne'daydı. Evet, Los Angeles takımının jet lag'in etkisini kırmak için dün akşam gelip bugün sahaya çıkması, buna karşılık 49ers'ların bir hafta önce gelmesi, 49ers'lerin ve maçı kazanması hangi takımın bu konuda doğru karar verdiğini de gösteriyor. Dün gece gelen takım kaybetti. Sosyal medyada mimlerde yayınlanıyordu ki kenarda bekleyen Rams takım oyuncularının uyuklayan görüntüleri yayınlanıyordu. Tabii hepsi yapay zeka ile yapılmış resimler. Evet, bu takımlar Melbourne'a bedava gelmiyor elbette. Victoria hükümeti rakamı açıklamadı ancak takımlara 10 ya da 15 milyon dolar ödendiği tahmin ediliyor. Hükümetle NFL arasında bir kontrat var. Önümüzdeki 4 yılda Melbourne'da 2 maç ve duruma göre 3. bir maç daha yapılacak ve ödenecek miktar 45 milyon dolar. Victoria Turizm Bakanlığı, Amerikalı ziyaretçiler için 140 sayfalık bir rehber hazırlamış. Amerikalı ziyaretçilere bedava dağıtılan bir rehber bu. Şehrin haritası, gidilecek görülecek yerler ve sayfalar dolusu şehir merkezinde hangi pub'da, hangi lokantada, hangi dükkana giderlerse ne kadar indirim alacaklarını gösteren sayfalar dolusu kupon ve işletmelerin reklamları yer alıyor bu 140 sayfalık rehberde. İleride eminim bu maçın Victoria ekonomisine maliyeti veya ekonomiye katkısı ilan edilecektir. Maç demişken Melbourne'da bizim toplumu ilgilendiren bir müsabakadan da söz etmek istiyorum. Anadolu Spor, ligdeki adıyla Hume City, Victoria MPL Futbol Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdi takım. Yarın akşam saat 6.15'te yarı finalde Avondale ile karşılaşacak. Takım ilk kez kendi sahasında yarı final maçına çıkıyor. Anadolu Spor taraftarlarını ve spor severleri yarın akşam Nasyol Stadyumu'na bekliyor. Sizlerle paylaşmak istediğim bir de güzel haber var. 2026 yılı Federal Başbakanlık Edebiyat Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 6 dalda dağıtılan ödüllerde şiir dalında birinciliği Melbourne'lı şair Ender Başkan kazandı. Ender Başkan'ı yıllar önce dinleyicilerimize tanıtmıştık. O zaman genç bir yazardı. Şimdi iki çocuk sahibi genç bir yazar. Ender ödülünü dün akşam düzenlenen törende aldı. Ödül dolayısıyla törende bir de konuşma yaptı. Konuşmasında Ender, kitabının motor gücü olarak tanımladığı 7 yaşındaki kızı Dilan ve Dilan'ın küçük kardeşi Ezgi'ye kendisine ilham oldukları için teşekkür etti. Ender Başkan'a ödül kazandıran şiir kitabı 200 Million Musketeers, yani 200 milyon silahşör. Belki Ender kitabına ismini ünlü 3 silahşörler romanından esinlenerek vermiştir, tam bilemiyorum. Kitaptaki şiirleri küçük çocuk sahibi olma, aile yaşamı ve geleceğe ilişkin endişeleri ele alan şiirler. Kitap Ender Başkan'ın ilk şiir kitabı. Tabii Ender Başkan'ı başarısından dolayı kutluyoruz. 200 Million Musketeers geçen yıl Gramondo Yayın Evi tarafından yayınlandı ve o yıl Anne Elder ödülü kazanmıştı. Başbakanlık ödülü kitabın kazandığı bildiğim kadarıyla ikinci ödül. Evet, Ender güle güle harcasın. Bu ödülün hediyesi 80 bin dolar. Vergisiz. Ender Başkan'ın diğer 5 kategoride ödül alan yazarlarla Canberra'da parlamento binası önünde çekilen resmi de yayınlandı. En azından ben The Guardian internet sitesinde gördüm. Birazdan 2026 Başbakanlık Edebiyat Ödülleri konusuna tekrar döneceğim. Şimdi bir SBS duyurusuyla devam edelim. Daha doğrusu bir iki haftadır her gün yayınladığımız bir duyuru. Önemli olduğu için her gün 18 Eylül'e kadar devam edecek bu duyuruyu sizlere duyurmamız. Televizyonlarınızda 35. kanaldaki SBS World Watch kanalı 18 Eylül'den itibaren kapanıyor. Türkçe haberler SBS On Demand'de taşınacak. 2 günlük bültenle daha fazla Türkçe haberi daha sık ve istediğiniz zaman izleyebileceksiniz. SBS On Demand uygulamasını telefonunuzda veya akıllı televizyonunuzda açıp Turkish News'u arayın. Daha fazla bilgi için sbs.com.au/worldwatch adresini ziyaret edin. Unutmayın, 18 Eylül'den itibaren 35. kanaldaki SBS World Watch kapanacağı için Türkçe haberleri sadece SBS On Demand'de izleyebileceksiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yaşamının son döneminde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan kişilere hizmet eden Palyatif Bakım Victoria adlı kurum, kültürel hassasiyete dayalı yeni kaynak kitapçığını yayınladı. 16 farklı dilde hazırlanan kitapçığın Türkçe lansmanı geçtiğimiz hafta Türk toplumu üyeleriyle birlikte gerçekleştirildi. Arkadaşımız Seda Ercan, Palyatif Bakım Victoria'nın Türkçe çalışmalarında projeyi yöneten Sultan Çınar'la yaptığı söyleşiyi yayınlıyoruz. Bu görüşmede palyatif bakımı nedir, aile ve bakıcılara bu konularda neler düşüyor sorularının yanıtı da arandı.
Sultan Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sultan Hanım, Palliative Care Victoria Kurumu Türkçe dilinde bir bilgi kitapçığı çıkarttı, yayınladı. Bunun da proje yönetimini siz yaptınız. Bu proje nedir? Bu bilgi kitapçığının içinde neler yer alıyor acaba?
Palliative Care Victoria, yaşamının son döneminde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan insanlara hizmet eden bir kurum. Bunların amacı toplumda ölüm aşamasında olan, ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan insanların ve bunların ne yazık ki çoğunluğu yaşlılarda oluyor. O insanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve o insanların bakımlarının sağlanması, tedavi yöntemlerinin ve ömürlerinin son anlarının insana yakışır bir şekilde geçmesi için yaşlılara aynı zamanda hürmet anlamında, insana hürmet anlamında yardım eden bir kuruluş. Şimdi bu kuruluş hem ailelerle, hastası olan ailelerle, hem hasta olan kişiyle ve bu hastaya tedavi, aynı zamanda bakım sağlayacak kurumlarla birlikte neler yapılabilir konusunda toplumu aydınlatan bir kitapçık hazırladı. Bu kitapçığı 16 dilde yayınladılar. Bunlardan bir tanesi de Türkçeydi. Türkçe olan bölümünün çevrilmesi konusunda biz yaptık bu çeviriyi.
Bu kitapçığın adı, başlığı daha doğrusu, ailenin karar vericisi olarak hazırlıklı olmak. Bu ne anlama geliyor acaba?
Yani hepimizin yaşamı bir gün sonlanacak ama bu sonlanmada tedavisi olmayan hasta olan bir kişi için yaşamının son döneminde neler yapılması gerekir?
İş bakım verene mi düşüyor? Yani ailenin karar vericisi olarak, yani bu kitap bakım vericilere mi hitap ediyor?
Aslında hem bakım vericilere hitap ediyor, hem belirli anlamda bakım verilen, veren servislerin de konuda tabii yararlanacağı bir kitap. Bakım kolay bir şekilde, aynı zamanda bakım alan kişinin ihtiyaçları ve kendi düşünceleri doğrultusunda, duyguları, dilekleri, istemleri doğrultusunda bir bakımın planlanması için aileyle birlikte ortak verilen bir karar. Bunun için karar verme aşamasında bilgiler sunuluyor. Nerelerde, hangi hastalıklar için, hangi kurumlar var, hangi yardımlar var, palliative care ne demektir? Yani ömrün son döneminde daha insanca, daha huzur içinde yolculuğunu tamamlaması için kişi, aile birlikte karar veriyor. Aynı zamanda hangi hizmetler o kişiye sağlanacaksa o hizmet servisleriyle birlikte çalışılıyor. Karar verme bu.
Peki biz Türk toplumu olarak yaşlanma ve ölüm üzerine konuşabilen bir toplum muyuz sizce?
Aslında bizim büyüklerimiz ölümü çok da doğal karşılarlar. Yani doğum haksa ölüm de hak derler. Ama yine de tabii ölüm fiziki olarak bir gidiş, kayıptır. Bunun duygusal boyutu çok yüksek. konuşulmuyor gibidir ama aslında konuşulur da. Yani fakat ölmek üzere olan bir kişinin yaşadığı dönemi konuşmakta insanlar zorlanırlar. Çektikleri acıları, çektikleri hastalıkları ve ölüme gidiş konusu çok açık konuşulmaz belki de.
Palliative Care Victoria 16 farklı dilde hazırladı bu kitapçığı. Türkçe dili de bunlardan biri. Ama bu kitapçığı sıradan bir çeviri hazırlığından farklı kılan bir takım yönleri var. Farklı olan yönleri nedir bu kitapçığın?
Teşekkür ederim. Aslında amaç şu. Sadece kitabi bilgilerin İngilizceden Türkçe'ye çevrilmesi değil. Bu kitapçık kendi Türkçe konuşan toplumun kökleriyle ilgili, kültürleriyle ilgili, onların hayata bakışlarıyla ilgili, toplum ve onların kendi yüzlerinin o kitapçıkta olması gibi birçok etkinlikler düzenledi. Ne yaptı? 45 kişi toplumun farklı kesimlerinden, yani inanç bazında farklı kesimlerinden, köken olarak farklı kesimden insanları bir araya getirdi. Ortak yön, Türkçe konuşan bireylerin bir araya gelerek bu kitapta sözlerinin, kendi ifadelerinin ve yüzlerinin olması konusunda etkinlikler yapıldı. 45 kişiyi bir araya getirdik, onların fotoğraflarını çektik, onlara bilgiler sunduk, onlardan geri bildirimler aldık. Ayrıca yapılan çevirinin kültür ve dil olarak bize uygun mu, yani Türkçe konuşan toplumun yapısına uygun mu konusunda da çevirileri uzman kişiler, çeviri konusunda uzman kişiler, toplumla çalışan, toplumu tanıyan, kültürü tanıyan kişilerce gözden geçirildi çeviriler. Onun dışında bir grup toplumdan bireylerle de bunlar tekrar gözden geçirilerek anlaşılır mı bilgiler, anlaşılmıyor mu konusunda çalışmalar yapıldı, konsültasyon yapıldı. Bütün bu bilgiler çeviriyi yapan kuruma gönderilerek dikkate alınması gereken konular bildirildi. Onlar dikkate alarak çevirileri böyle yaptılar. Ama esas önemli olan şey orada, o kitapçıkta yer alan yüzlerin Türkçe konuşan toplumdan her kesimin olabildiği kadar farklı yüzlerinin orada olmasıydı. Hem yüz olarak topluma hitap eden, hem bilgi olarak, hem de içerik olarak topluma bilgi hitap eden bir bilgi kitapçığının çıkarılması çok önemliydi. Ama şeyi de belirtmeden geçemeyeceğim. Palliative care gerçekten konuşulması zor ve toplum tarafından bilinen bir konu değil. Palliative care, ölümcül hastalığa yakalanmış kişilerin yaşamının son dönemiyle ilgili ailelerin ve kişilerin isteği doğrultusunda karar vererek o yolculuğu tamamlama aşamasını konuşmak demektir. Bu anlamda palliative care yeni bir terim bizim toplumumuz içinde, Türkçe konuşan toplum içinde. Yine de kitapçık çok yararlı bilgiler içeriyor. Bu bilgiler ışığında insanlar ilk adımı atmış olacaklar ihtiyaçlar konusunda. Bu anlamda çok önemli buluyorum yapılan çalışmayı.
Palliative Care Victoria'nın toplum organizasyonlarıyla çalışmasının sebebi neydi?
Palliative Care Victoria'nın toplum, farklı toplum organizasyonlarıyla veya farklı toplumlarla çalışmasındaki amaç, bu çevrilecek kitabın her toplumun farklılıklarını da içeren bir kitapçık çıkarmaktı. Bunun Türkçe ayağını Alevi Bektaşi Federasyonu'yla yürüttüler. Bu anlamda farklı kurumlarla da zaten 16 dile çevrildi. 16 dile çevrildiği zaman çevrilen bu kitapçıklar her dilden farklı kurumlarla, kuruluşlarla veya kişilerle, yetkin kişilerle yürütülen bir proje.
Peki palyatif bakım, palyatif bakım diyoruz. Palyatif bakım nasıl alınıyor Avustralya'da?
Aslında palyatif bakım ömrünün son döneminde olan kişiler için doktorların, hemşirelerin, yardımcı sağlık çalışanlarının, eczacıların, psikologlarının, ruhsal ve manevi bakım görevlilerinin, bunlara palyatif bakım görevlileri de ayrı bir kategoridir. Onların dahil olduğu ve aileyle birlikte sürekli konuşarak, danışarak, birlikte karar verdikleri, sağladıkları bir şeydir. Sağlık hizmetidir. Ve bunlar profesyonel kişiler tarafından yönetilir.
Herkes ulaşabiliyor mu palliative care'e?
O aşamada olan, palliative care'e ihtiyacı olan, gereksinimi olan herkes elbette ki bu şeylere, hizmetlere ulaşabiliyorlar.
Peki bu kitapçık, Türkçe kitapçığı halkımız nereden edinebilir, nasıl edinebilir?
Bu Türkçe kitapçık kurumlardan edinebileceği gibi palliatif care'e yazdıklarında çıkabilir, onlardan da istenebilir. Eminim sağlık merkezlerinde bunlar dağıtılacaktır ve doktorlara belki dağıtılacaktır. Bunlar aracılığıyla ulaşabilirler bu kitaplara.
Teşekkür ediyoruz Sultan Hanım.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Palliatif Care, Palliatif Bakım Victoria'nın Türkçe çalışmasında projeyi yöneten Sultan Çınar'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Evet, ne kadar ilginç. Benim de ilk defa duyduğum bir konu. İyi yayınlar, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş Erkan Taştan Bey. Bugünkü yayında konuğunuz olan değerli Sultan Çınarcan'ı bu yaptığı palliatif care ile ilgili çalışmasından dolayı derin duygularımla kutluyorum ve gelecekteki projelerinde de başarılar diliyorum demiş bu dinleyicimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Biraz önce Ender Başkan'ın Başbakanlık Edebiyat Ödülünü kazandığından bahsettik ve başkanı başarısından dolayı kutladık, tekrar kutlarız. Bu ödül 6 dalda verilen bir ödül. Fiction, yani hayal ürünü, roman gibi mesela. Non-fiction, gerçeklere dayalı, örneğin gazetecilik ürünleri. Şiir, ki Ender'in kazandığı dal bu. Bir diğeri çocuk edebiyatı dalı. Beşincisi young adult, genç yetişkinlere yönelik eserler ve Avustralya tarihi dalları. Toplam 6 dal. Ender'in kitabı dahil bu kitapların hiçbirini okumadım ama birinin hikayesini iyi biliyorum. O kitabın hikayesini anlatmak istiyorum size. 2026 Başbakanlık Ödülü Fiction, yani roman, hayal ürünü kitap dalında birinciliği A Piece of Red Cloth, Kırmızı Bir Kumaş Parçası adlı romanıyla romancı Leonie Norrington ve 3 aborjin yaşlı ve Knowledge Holder dedikleri bilgiyi taşıyan ve koruyan kişi, aborjinler arasında Knowledge Holder dedikleri bu statüde kişiler var, bilgiyi koruyanlar, geleneği taşıyanlar gibi bir şey. Bu 3 kişi ve sözün ettiğim beyaz yazar aldı. Romancı Norrington aborjin değil. Aborjinlerden biri Merkiyavu Ganambar Stubbs. Diğer ikisi Yongu kabilesinden bilgiyi, geleneği, kültürü koruyanlar Juandil Manyura ve Waja Borangwanga. Aslında kitap bir sözlü tarih çalışması. Anladığım kadarıyla adı geçen romancı, yani Leonie Norrington, roman yazma tecrübesini kullanmış ve bu aborjinlerin anlattığı bir hikayeyi kağıda dökmüş. Biraz önce Ender ve diğer yazarların parlamento binası önünde çekilmiş fotoğrafından bahsettim. Bu fotoğrafta kitapta imzası olan iki aborjin var ama beyaz yazar Leonie yok. Yani kendisini öne çıkarmamak için belki de törene katılmadı. Bu hikaye sizin hikayeniz diye sahneyi aborjin yazar ve bilgi koruyucularına bıraktı. Bu benim tahminim tabii. Aborjinlerin yazısı olmadığını biliyorsunuz. Tarih ve gelenek kuşaktan kuşağa, sözle, şarkıyla, dansla geçiyor. Bu tarihin ağızdan ağıza bugüne kadar geldiğini gösteren çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Victoria'nın güneybatısında, Güney Avustralya'da yakın, Güney Avustralya sınırına yakın bir yerde Gundijamara kabilesi diye bir kabile var. Binlerce, on binlerce yıldır orada yaşayan bir kabile. Ve bu kabilede bir de hikaye var. Bu hikaye Bujbim ruhu diye bir şey anlatıyor. Bujbim ruhu yanarak parçalanan kayalardan bahseden bir hikaye. Hikayenin bu bölümünü dinleyen aslında volkanik bir patlamadan bahseden bir hikaye olduğunu anlıyor. Peki orada eski sönmüş bir volkan mı var? Evet, var. Bölgedeki 178 metre yükseklikte olan bir tepe aslında sönmüş bir volkan, ki bu tepenin adı da Bujbim. Evet, Bujbim tepesi 37 bin ila 39 bin yıl önce patlamış bir volkan. Bujbim ruhu hikayesi bu volkanın patlama hikayesinden başka bir şey değil. Yani Hikaye 37 bin yıl önce bu patlamaya şahit olan aborjin atalardan gelen bir hikaye. Aborjinler tarihte kültürü kesintisiz bugüne kadar gelen en eski halktır derken kastedilen bu işte. Diğer örnek, Başbakanlık Ödülünü kazanan romanın hikayesi. Bu roman, aborjinlerin kuşaklar boyunca kulaktan kulağa aktararak bugüne gelen 400 yıl önce yaşanmış bir olayın hikayesi. Aborjinler binlerce yıl Endonezyalılarla ticaret yaptı. Bu ticaret Hollanda, Endonezya'yı sömürgüleştirene kadar sorunsuz devam etti. Sömürge haline gelince Endonezyalıların ahlakı değişti. Tüccarlar aborjin kadınları ve kızları kaçırmaya başladı. Bunlardan 1600'lerde meydana gelen küçük bir kızın kaçırılması hikayesi kuşaktan kuşağa bugüne geldi. Yazar Lonnie Morrington, aborjin yaşlılardan dinlediği küçük kızın kaçırılması ve büyük annesinin kızı korumaya çalışması hikayesini A Piece of Red Cloth başlığıyla 2025 yılı Şubat ayında roman olarak yayınladı. Dün Başbakanlık Ödülü alan kitap işte 400 yıllık hikayenin yer aldığı bu kitap. Ve spor. Anadolu Spor'un yarın akşamki yarı final maçını radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için tekrarlamak istiyorum. Anadolu Spor yarın akşam kendi sahasında Victoria MPL Ligi yarı final maçında Avondale takımını misafir edecek. Maçın başlama saati 6.15 ve maç Anadolu Spor'un kendi sahası olan Nasihat Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe ile Roma UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında 1-1 berabere kaldı. Türkiye Süper Ligi'nde 5. hafta maçları da bugün oynanacak. Beşiktaş Erzurumspor maçıyla başlıyor. Yarın Eyüpspor Rizespor, Samsunspor Çorumspor, Alanyaspor Göztepe, Konyaspor Trabzon, pazar günü Gençlerbirliği Kasımpaşa, Galatasaray Kocaelispor, Amatspor Başakşehir ve pazartesi günü Gaziantep Fenerbahçe ile karşılaşacak. Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce öne çıkan haber başlıklarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken Nepal'de toplu definler yapılıyor. Ukrayna Eylül ayındaki seçimlerin öncesinde Rusya ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını duyurdu ve Türkiye'de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme konuşulmaya devam ediyor. Bir yayınımızın daha sonundayız. Bizden sonra bu stüdyoda saat 3'ten itibaren bir başka dil grubu canlı yayın yapacağı için ben biraz erken terk etmek durumundayım. Bu nedenle saat 3'e kadar diğer gruba da hazırlık yapabilmesi için size uzun bir parça ile veda ediyorum. Bu parça çalarken ben stüdyoyu terk edeceğim. Diğer arkadaşlar gelip yerleşecek. Şu anda kapıda bekliyorlar zaten. Orhan Gencebay'dan dinliyorsunuz Ayşen. Pazartesi günü tekrar birlikte olmak üzere hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.